أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، İmam Kudai'nin derlediği Müsned-i Şihab'ı okuyorduk. 82. hadis. Efdalul ibadeti intidarul ferac. İbadetin en büyüğü isyan etmeden sıkıntının kalkmasını beklemektir. Allahu Teala insanları nasıl isterse öylece imtihan eder. Buna inanabilmek gerekir. Bu en faziletli ibadete ulaşabilmek için böyle bir iman gerekir. Çünkü Aleyhissalatü Vesselam'ın öğretisiyle biz Allah'a şöyle dua etmemiz gerekir. Ya Rab, bizi bize bırakma. Hatta bir göz ucunun bakışı kadar bile. Buna göre biz bugünü, biz şimdiyi, biz şu anı bile gereği gibi değerlendirmekten aciz insanlarız. Bugünden sonrası, yarın ve sonrası için değerlendirmeyi hepten beceremeyecek, yapamayacağız elbette. Yani bizim bilgimiz bizi, bugünü ve yarını, dün ve sonrasını kuşatıcı değildir. Bizim hayrımıza nelerin olabileceğini, başımıza gelenlerin bizim adımıza neler getireceğini veya bize neler kazandırıp neler kaybettireceğini biz tümüyle, tas tamam, büsbütün bilmemiz imkanı yoktur. Onun için Allah'a teslimiyetten başka yol yok diyoruz. Onunki güzel, onun dediği güzeldir. Allah da nasıl isterse öyle imtihan eder. Buna böylece boyun eğmek gerekir. Vererek imtihan ettiği dönemler ne kadar hayrımıza ise, alarak imtihan ettiği dönemler de aynı. Çünkü Allah, mesela mal vererek imtihan edince ne kadar bizim hayrımıza olma ihtimali varsa, malı elimizden alarak imtihan edince de bir o kadar bizim cennete gitme ihtimalimiz vardır. Çünkü hangi sorularla, hangi durumda, hangi konumda imtihan edilince insanlar daha rahat cennete gideceklerini kendileri belirleyemezler. Bir oğlum olsa, bir daha olsaydı, bir param olsa, daha dahası olsaydı, bir çevrem olsa, bir tanıdığım, bildiğim insanlar bana destek olsa, şöyle bir ortamda, böyle bir durumda olsam, bak ben neler yapardım demeye, herkesin sözde hakkı vardır ama aslında kimin hakkı vardır? Söyleyin, bulunduğunuz ortam sizin imanınıza elverişli değil görebilirsiniz. Tüm negatif özellikler vardır orada. Yani siz bulunduğunuz zeminde imanınızı, İslam'ınızı, ihsanınızı, Allah'a bağınızı, bağlantınızı ifade etmeye hiç de fırsat bulamadığınızı iddia edebilirsiniz. Çok kötü bir durumda olabilirsiniz. Korkunç bir zemindir belki, evet. Fakat düşünün, okuyun Tahrim suresini, bakın ki Cenab-ı Hak bize imanın yaşanmasında bizim bilebileceğimiz en kötü ortamın Firavun ortamı olduğunu hatırlattıktan sonra, iman edebilmeye en müsait ortamın Firavun'un sarayı olduğunu anlatıyor ve mümin olabilmeye örnek, darb-ı mesel olabilecek örnek Firavun'un karısıdır diyordu. Ne haber? Ne yapmak gerekiyor? Ne dersiniz? Yani söyleyin, sizin içinde bulunduğunuz durum bundan daha kötü mü? Yani başınızdaki, ayağınızdaki, sağınız solunuzdaki, kolunuz kanadınız durumunda olması gerekenler Firavun mu? Hatta daha kötü mü, öyle mi? İnsaflı davranın, dikkat edin. O kadar gücü kendisinde bulmuş bir adamla hatta siz bir ömür tanışmaya imkan bulamadığınızı unutmayın. Öyleyse bu sıkıntılı zeminde siz mümin olabilmeye eğer ciddi, istekli, arzulu idiyseniz korkmayın. Allah size yardım edecektir. Çünkü Firavun'un karısına yardım eden Allah elbette size de yardım eder. Korkmayın. Tam tersine, bulunduğunuz zemin bir peygamber evi kadar imana, İslam'a yatkınsa, İslam'ın, Müslümanlığın yaşanması anlamına bütün imkanlar orada hazırsa, sizi desteklemek anlamına bir Allah'ın peygamberi evinizdeyse, ama siz istemiyorsanız yine kafir olabilirsiniz, dikkat edin diyen ayetleri de unutmayın. Nuh aleyhisselam, Lut aleyhisselam, her ikisinin de karısı kafir olabiliyorlarsa, peygamber evinin tüm imkanlarına rağmen insanlar kafirliği becerebiliyorlarsa, o zaman çevreden yakınmanın anlamı yok. Demek ki Allah bazen vererek, bazen de alarak imtihan eder. Dert etmenin anlamı yok. Sıkıntıya ne gerek? Ama nedense hep vererek imtihan edilsin isteyen bir hale girmişiz. Ya da böyle bir duruma düşmüş, düşürülmüşüz. Bize verilenler alınmasın hiç. Gençliğimiz elimizden alınmasın. Gücümüz, kuvvetimiz bitmesin. Paramız azalmasın. Çevremiz ihanet etmesin. Kimseden negatif bir olay yaşanmasın. Hiç kimse tersine gitmesin. Hiç kimse ihtiyarlamasın. Hiç kimse fakir olmasın, hasta olmasın derdindeyiz, öyle mi? Ama bu Allah'ın yasasına aykırı değil mi? Tekrar dönüyoruz. Allah nasıl isterse öylece imtihan eder. Zaten Allah'ın ben onlarla beraberim dediği insanların taşıdığı belki tek özellik sabredenlerdir, biliyorsunuz. Allah sabredenlerle beraberdir. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. Hatta belki toplum içini boşalttığı bir kavram olarak bunu diline yerleştirmiş, yine de zaman zaman yanlış telaffuz etse de okumaya devam ediyor. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. Allah sabredenlerle beraberdir. Hatta Bakara suresinin 153. ayetinde وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ile başlayan bu bölüm arkasından اِنَّ اللّٰهَ ile bitiyor. Yani Allah'tan yardım isteyin. Yardıma muhtaçsınız, bunun bilincinde olun. Allah yardım etmezse hiçbir şey yapamazsınız. Fark edin bunu, ama Allah'ın yardımını oturduğunuz yerden beklemeyin. Dayanın, direnin, sabredin, sabırla Allah'tan yardım isteyin, ama bir de namazla Allah'tan yardım isteyin diyen bu ayetin bu birinci bölümünden sonra arkada gelen bölüm der ki İnnallâhe ma'as-sâbirîn. Ama dikkat edin, zaten Allah sabrederseniz sizinle beraber olacaktır. Yani Allah namaz kılanlarla beraber demeyip de ayet Allah sabredenlerle beraber diyorsa, sanki namaza da sabır gerekli olduğundan sabır daha genel anlam taşıyor değil mi? Evet, sabredeceğiz, dayanıp direneceğiz. Ukalalık etmeden, acelecilik etmeden, ne yaptığımızın bilincinde, ne yaptığımızın farkında olarak Allah adına, lillah adına Allah'ın isteklerini yerine getirirken bileceğiz ki Allah nasıl imtihan ederse öylece ben cennet kazanırım. Söyleyin, yeryüzünde kim, hangi insan, hangi durumda imtihan olurken Allah'a isyana ve itiraza haklı hale gelsin. Ya Rabbi, beni böyle imtihan etmeseydin, karımı elimden almasaydın, beni böyle bir kadınla imtihan etmeseydin, çocuğumu elimden almasaydın, beni böyle bir oğlanla kızla imtihan etmeseydin, böyle bir adama beni vermeseydin, benim nikahım bunun elinde olmasaydı, beni böyle fakir, beni böyle zengin etmeseydin, ben ondan dolayı, bu sıkıntılı durumdan dolayı isyan ediyorum. Beni bu duruma düşüren sensin, öyleyse suçlu sensin demeye, söyleyin, kimden başkası hak sahibidir iblis dışında? Bir tek o, niye? O da şeytanlık yapıyor da ondan. Yani bu hak mıdır dersiniz? Olur mu öyle şey? Yani yeryüzünde bunu ilk deneyen, insanlık tarihinde, Hazreti Adem döneminde bunu ilk defa söyleyen var zaten. O da kazanmamış. Neden onun peşinde koşacağız? Neden iblis gibi davranacağız? Elbette ben haklıyım, sen suçlusun diyordu Allah'a. Adem gibi birini yaratıyorsun, sonra beni onunla imtihan ediyorsun, sonra da kaybettiği ceza vereceksin. Olmaz öyle şey diye akıl veriyordu haşa Allah'a. Evet olmaz öyle şey ama iblisin yaptığı olmaz, Allah'ın değil haşa. Söz buraya gelmişken Allah'ın bizden istediği sabrın en büyük örnekleri elbette peygamberleri ama onlardan üç özel peygamber sıralayalım. Sabrın belki tam kelime karşılığı dayanıp direnmektir. Bıkıp usanmadan olması gereken şeye devam etmektir. Ya bir şey yapmayacaksanız ona devam etmek sabırdır. Mesela sabahın 9'u 10'unda oruçsunuz, yemeyeceksiniz. Öğlen olmuş, üstelik yazın en sıcak günleri ya da bir başka döneminiz, bir sıkıntınız var. Buna rağmen yememeye devam edeceksiniz, sabrediyorsunuz. İkindi olmuş, akşama 5 kalmış, hala yemiyorsunuz. Ama sabredecektiniz ya, yapmayacağınız şeyi yapmayacaksınız. Yıllardır içki içmediniz. Yaşınız 25 olmuş, 35 olmuş, 40'a girmişsiniz. Hatta 50, artık bundan sonra içseniz, içmek isteseniz de olmaz diyenler duyuyorsunuz. Bunca yıldır yapmadığınız şeyi yapıverseniz mi, içiverseniz mi? Hayır, devam ediyorsunuz. Neydi o size düşen? İçmemek. Devam ediyorsunuz, işte sabrettiniz. Ama bunlar yapılmayacak şeylerin devamı anlamına sabır, yani pasif bir dünyanın, negatif bir hareket tarzının sabrı. Fakat yapmanız gereken şeyler de var. Onların devamı adına da sabırlar örneği olsun dünyamızda. Namaz kılıyordunuz çocukluğunuzdan beri. Artık bundan sonra da kılmak zorundasınız ama tatile gidiyorsunuz, düğün dönemi yaşıyorsunuz, gelin olacaksınız ya da oğlana verecek kız gelin edeceksiniz. İşte bu dönemde bari şöyle 10 gün ya da 20 gün ya da bir ay kadar ya da hacca gideceksiniz. Zaten bütün günahlarınızı affettireceksiniz. Şöyle biraz ara veriverseniz olmaz mı demeye hakkınız yok. Sabredeceksiniz. Devam. Bıkıp usanmadan yapmanız gereken görevi yapmaya devam ediyorsunuz. Buna da aktif sabır ya da aktif görevler adına sabır diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim bu iki olay adına iki güzel, iki net örnek sunuyor bize. Mesela birisi Eyüp Aleyhisselam, sabır örneği Eyüp Aleyhisselam, tüm sıkıntılarına rağmen şeytan onu yorduğu halde, şeytan ona sıkıntı verdiği halde yine de her şeye rağmen Allah'ın dediğini yapmaya, isyan etmemeye devam eden bir peygamber örneği olarak Eyüp Aleyhisselam ama diğeri yapması gereken şeyleri yapmaya devam eden, bıkmadan, usanmadan, ara vermeden, şimdi yeter demeden, bunca yıl bir ömür sürdü yeter artık demeden Allah'ın görevini yerine getirmeye devam eden peygamber Nuh Aleyhisselam. Diğerleri buna örnek değil mi? Haşa öyle şey mi olur? Bütün peygamberler buna örnek aslında. Ama bütün peygamberlerin hayat hikayelerinde bir ömür ifadesini göremediğimizden dolayı Nuh Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak 1000 yıl bu işe devam etti, 50 müstesna ile böyle bir tanıtım yaptığından dolayı diyoruz ki aktif bir hayatın gereğini yaşamak, yerine getirmek anlamına Nuh Aleyhisselam sabrın güzel bir örneğidir. Ondan başka örnekler de var mı? Bir üçüncü sabır modeli var bilebildiğimiz. Yakup ve Yusuf Aleyhisselam'ın örneklediği sabır. Başa ne gelirmiş, gelsin. Gelecek olanları ben belirlemiyorum. Belirleyen Allah güzel Allah'tır. Rahim Allah'tır. Rahman Allah'tır. Rauf Allah'tır. Allah ki beni seven Allah'tır. Allah ki hayata hakim Allah'tır. Allah ki sevgiye layık Allah'tır. Tevbelerimi kabul eden Allah'tır. Gufranı büyük, mağfireti büyük, affı büyük, merhameti büyük Allah'tır. Öyleyse o nasıl isterse beni öylece imtihan eder demeyi bilen insanların sabrına örnek Yakup ve Yusuf peygamberlerin sabrıdır. İşte ibadetin en büyüğü, efdalül ibadeti, intidarul feraç, isyan etmeden, ukalalık etmeden, dik kafalılık etmeden sıkıntının kalkmasını beklemek, o arada ne gerekiyorsa onları öylece yapmaya devam etmektir. Hatta nice müjdeli haberlerden dolayı rahat etmektir. Hastanın ahu enini figanı, kelime-i tevhiddir, tesbihtir, tahmiddir. Ya da hasta hastalandığı dönem yapamadığı ibadet ve itaatleri var ya, ara verdiği virtleri, şükürleri, tesbihleri, tehlilleri var ya, işte onları sanki hastalanmadan önce yapmaya devam eder gibi hastayken tam ve mükemmel yaptı diye kendisine ecir verilecektir. Bu ve benzeri nice müjdelerden dolayı bir sıkıntı içindeyse kişi Allah'a hamd edecektir. Hatta bu hamdinden dolayı kendisine cennette köşk verilecektir. Mesela gönül meyvesi, ciğer paresi, evladı elinden alınan yani ölen bir kişi Allahu Teala meleklere söyleyecekmiş. Hadisten öğreniyoruz. Bakın bakalım kulum ne diyor? Ne halde ne amelde? Geleceklermiş elbette Allah en iyisini bilen ama öğreten, bize öğreten Allah. Hamdolsun o Allah'a, bize anlatıyor. Bakacaklarmış, oğlu vefat etmiş, gayet rahat adam, içi yanıyor ama rahatını bozmuyor adam, yani isyan etmiyor adam, hayrola denilince elhamdülillah diyor, inna lillah ve inna ileyhi raciun diyor, yani bizi var eden Allah'tı, o evladı Allah vermişti, şimdi de aldı diyor adam. Öyle olunca bu hamdinin karşılığı bakın ne çıkıyor karşısına. Melekler durumu Allah'a haber verince öyle mi diyor Cenab-ı Hak? Gördünüz mü diyor Cenab-ı Hak? Bakın ki kulum gönlünün meyvesini, ciğer paresini ben alınca bana hamd ediyor, beni hamde layık görüyor. Öyleyse buna, bu kuluma cennette bir köşk yapın ve adını da hamd köşkü yapın. Öyle deyin, ona lütfedin diyor, veriverin. İşte insanlar sıkıntılarını, dertlerini, çilelerini, Allah beni böylece imtihan ederek bana bu sıkıntıyla cennet verecektir diye bakarak, eğer kalkmasını dayanamazsam diye, isyan edersem diye korkarak Allah'tan aflarını mağfiretlerini isterlerse o zaman bu ibadetin en büyüğü olacaktır. Öyle ya insanız, ya dayanamazsak, ya beceremezsek, ya başaramazsak diye Allah'tan af ve mağfiret dileyeceğiz. Af ve afiyet dileyeceğiz. Dünyada ve ahirette af ve afiyet isteyeceğiz. Bunlar verilsin diye Allah'a yalvarıp yakaracağız. Böylece bir bekleyiş, böylece bir beklenti ibadetin en büyüğü olacak. Ama isyan etmeden, ama dik kafalık etmeden. Tekrar okuyorum. Efdalül ibadeti, intizarul faraç, ibadetin en büyüğü isyan etmeden sıkıntının kalkmasını beklemektir. Yine aynı konuda bir hadis. Efdalul ibadeti el fıkhu ve efdalud din el vera'u. Allah'a kulluğun en üstünü kendisi için, ahireti için gerekli bilgilerle donanıp fıkıh sahibi olmaktır. Dine bağlılığın en üstünü de günaha düşme ihtimali olan şeylerden vazgeçmek yani veradır. Ya Rab bize lütfet. Amin. İbadetin en üstünü, Allah'a kulluğun en üstünü, en faziletlisi el-fıkhu, fıkıhtır. Böyle söyleyince insanlar, bunu söyleyenin peygamber olduğunu unutarak, yıllar sonra, bir yüzyıl sonra kadar, peygamberimizden sonra gelişen dil olarak ifadesini bulan fıkıh kelimesini buraya yerleştirip geçip gidiyorlar. Aman Allah'ım, ne kolay bir iş. Nasıl da gaflet, neden bu acziyet anlamıyorum. Evet, fıkıh güzel bir ilim dalıdır. Yani şimdi piyasada herkesin anladığı fıkıh adına, usulü fıkıh adına insanların ilgilendiği, öğrenmeye çalıştığı, öğrettiği, kitap yazdığı, ders verdiği bir ilim dalı var fıkıh ya, bunun aleyhine olmak adına söylemiyorum, lütfen, öyle anlamayın. Ama şunu ifade edeyim. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretinden 80 yıl sonra doğan İmam-ı Azam Hazretleri 150 yılında da vefat etmiştir. Benim hatırlayabildiğim. İşte bu büyük imam, azam imam diye meşhur olan bu Hanefi mezhebinin imamı, imamımız fıkhın tarifi olarak şöyle bir cümle kullanır. Marifetün nefsi ma leha ve ma aleyha. Fıkıh demek kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri fark etmesidir, bilebilmesidir. Yani ne yaparsa neye mal olacak ama ne yapmazsa neye mal olacak, bunun bilincinde olmaktır. Neler kazanacak, neler kaybedecek? İmanıyla, İslam'ıyla, ihsanıyla, Kur'an'ıyla, sünnetiyle ya da ibadet ve itaatıyla ama isyanıyla, günahıyla, şirkiyle, küfrüyle insanlar neler kazanacaklar ya da neler kaybedecekler? Bunun bilincinde olmaya fıkıh diyoruz. İmam-ı Azam Efendimizin tarifine göre. Söyleyin, bu tarifin içinde sadece namaz ama bu tarifte sadece abdest vardır. Bir de teyemmüm, bir de suların hükmü vardır. Bu tarifin içinde sadece alışverişler vardır. Sadece nikah, sadece boşanma vardır denilir mi? Ahiret yok mu? Kıyamet yok mu? Cennet, cehennem yok mu bu tarifin içinde? Allah'a iman, meleklere iman yok mu bu konunun içinde? Söyleyin, yani Kur'an'ın hangi konusu bunun dışındadır? Fatiha'dan Bakara'ya, Ali İmran'dan Nisa'ya, İhlas'tan, Felak'tan Nas'a kadar bütün Kur'an'da anlatılan konular fıkıh tarifinin içine girmez mi? Yani bütün Kur'an insana yapıp ettikleri, yapmayıp geri bıraktıklarının ne kârı, ne zararı olacağını anlatmıyor mu? Yani lehine ve aleyhine olan şeyleri anlatmıyor mu bütün bir Kur'an? Öyleyse bütün bir Kur'an'da anlatılan şeyleri anlamaya çalışmak fıkıhtır. Mesela göklerde, yerde, semavat ve arzda ne var ne yoksa bütün bu varlıklar Allah'ı tesbih ederler fakat وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ diyor Allah. Ama siz bu konuda fıkıh sahibi değilsiniz. Ayetine göre anlamaktır mesele. Fark edebilmektir, anlayabilmektir, işin özünü kavrayabilmek demektir. İşte ibadetin en faziletlisi işin özünü kavrayabilmektir. Yani benim için, kendim için, ahiretim için, cennete gidebilmem için, cehennemden kurtulabilmem için bana gerekli bilgilerle donanıp ben fıkıh sahibi, bunu nerede kullanacağımın farkında olan bir anlayış sahibi olursam, işte o zaman benim ibadetim en faziletli olacaktır. Ama düşünün, bir insan ki bildiklerini nerede kullanacağını bilmiyor. Yeryüzünde bir numaralı silah adamı, yani yapmada bir numara, kullanmada bir numara, tamirde bir numara, satmada bir numara, piyasasını oluşturmada bir numara, ama adamın bu konuda fıkhı yoksa, firasetsizse, fark etmiyorsa, nerede kullanacak, lehine mi aleyhine mi, ne fark eder diyorsa, öğrettiği, verdiği, sattığı, ettiği insanlar alnının ortasına kurşunu dayıyorlarsa, bu adam fıkıhsız olmasının cezasını çekmiyor mu söyleyin? Fıkıh sahibi olmak, bildiklerinin nerede kullanılacağını bilmek, neden olduğunu bilmek, o işin nereye yarayacağını bilebilmek, oruç tutuyor, nereye yarayacak? Ne anlama gelecek bu iş? Namaz kılıyor, ne kârı olacak? Bakara suresi nerede kullanılacak? Ali İmran suresi hayatının neresini düzenleyecek? Baştan sona bir 200 ayet Ali İmran suresi hayatın 200 birimlik özel bölümlerini düzenleyeceğini bilmezse insan, sadece ben okur geçerim diyorsa, hatta bunu bir ölümün arkasında ama en yakınlarının ölümünün arkasında diyorsa, babası ve annesi daha önce ölen insanlar için böyle bir imkan da kalmayacaktır. Evli de değilse, eşi dostu da yoksa artık onun Kur'an okuması da gerekmeyecektir, öyle mi diyeceğiz? Efdalul ibadeti el fıkhu. İbadetin en faziletlisi fıkıhtır. Fark edebilmek. Fıkıhtır anlayabilmek. Fıkıhtır lehine mi, aleyhine mi, bunun bilincine ermek, kârına mı, zararına mı, neye yarar bunu ifade edebilmek, bunu görebilmektir elbette ibadetin en faziletlisi. Aynı şekilde ve efdalud dini el vera'u, dinin de en faziletlisi, dine bağlılığın en üstünü de ya günaha düşersem derdine böyle ihtimal veren şeylerden vazgeçivermek, uzaklaşıvermektir. Ne olur ne olmaz diyebilmektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir başka hadisini hatırlıyorum. Diyor ki, اِنَّ الْحَلَالْ بَيِّنْ وَاِنَّ الْحَرَامْ بَيِّنْ وَبَيْنَهُمَا اُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٍ. Dinin açık net, ayan beyan ifade ettiği, yapın dediği, teşvik ettiği eylemler, ameller, söylemler, kaviller, sözler vardır. Tam tersine haram dediği, yasak dediği, vazgeçin dediği şeyler de vardır. Bu ikisi arasında kalan, bir yönüyle bakınca birine, bir yönüyle bakınca diğerine benzeyen olaylar da yaşarsınız. değerlendirmeler yaparsınız. Ki bunların hangisinin net helal, hangisinin net haram olduğunu herkes bilemez. İnsanlardan çoğu bilmez bu işi. Ama iyi bilin ki, فَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَعَ لِد۪ينِهِ وَاَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ Kim ki bu arada kalan şeylere düşerse, malını, canını, ırzını, dinini, namusunu korur. Rahat olur, ibadetini bozmaz, Müslümanca yaşama imkanı bulur. Ama kim de bunlara düşerse, o da mutlaka sonunda harama düşer. Tıpkı diye aleyhissalatü vesselam bir örnek veriyor. Bir çoban düşünün, koyunları var, otlatmaya çıkarmış. Meralar, otlaklar var, alabildiğine serbest ama bir de onların şöyle az bir kenarında, belki merkezinde ama en güzel yerinde, tamam fakat bir kralın otlağı, bir kralın merası, bir kralın koruluğu vardır, bir ormanı vardır. Eğer çoban aklı başındaysa, ne olur ne olmaz hayvan bu laf dinlemez diye dikkat etmeli ve koyunlarını o krala ait bölgenin ta uzaklarında otlatmalı değil mi? Çünkü belli olmaz ki hayvan bu atlayı verir içeriye ya da sınır mı? Belli olmaz geçiverir geriye ne olur ne olmaz demeli değil mi? Öyle olunca aklı başındaysa eğer bir çoban yasak bölgenin uzağında otlatsın koyunlarını değil mi? İşte bir Müslüman da aklı başındaysa yasak bölgenin uzağında otlasın. Haşa, kelimeyi yanlış anlamayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinden esinlenerek söyledim. Yani biz de istek, arzu ve emellerimizi şöyle serbest bölgeye ait kılalım, orada bulalım, oradan alalım, orada isteyelim, orada yaşayalım, oradan zevk alalım. Ama ne olur ne olmaz, ya tehlikeliyse, ya günaha düşersem, ya böyle bir ihtimal varsa, ya ne olur ne olmazsa, diyebileceğimiz şeylerden kaçalım, bırakalım ve daha rahat bölgede olalım. İşte bir anlamda vera budur. Bir anlamda dinin en güzeli, din adına hayata bağlılığın, hayatı dinle düzenlemenin en güzel yolu da budur. Efdalul ibadeti el fıkhu ve efdalul din el vera'u. Allah'a kulluğun en üstünü, kendisi için, ahiret için gerekli bilgilerle donanıp, fıkıh sahibi olmak, lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmek, bilebilmek, kârını zararını düşünebilmek, bunu Allah'la vahiyle ayarlayabilmek, dine bağlılığın en üstünü de günaha düşme ihtimali olan şeylerden vazgeçmektir, yani veradır. 84. hadis. Efdalül fedaili en tasile men katâke ve tu'tiye men harameke ya da mena'ake ve tasfahu ammen şetemeke ya da zalemeke. Erdemlerin en üstünü, seninle ilişiğini keseni arayıp sorman, seni mahrum bırakana vermen, sana haksızlık edeni bağışlamandır. Faziletin, erdemin en güzeli, en iyisi sana gelmeyene gitmen, sana vermeyene vermendir. Sana kötülük yapana da seni bağışlayıp iyilik yapmandır. Hazır mısınız? O zaman Allah sizi kul kabul edecek. Karşılığında Allah size cennet vaat ettiğini beyan ediyordur. Onu kazanacaksınız. İster misiniz? Zor mu? Estağfirullah. Allah insana çekemeyeceğini, yüklemeyeceğine garanti veriyor. Zor mu? Estağfirullah. Peygamber bu dinin kolay olduğunu beyan ediyor. Zor mu? Allah'tan korkalım, öyle şey mi olur, bunu diyen peygamber bunu yapıyor, ondan duyan sahabe ve ondan bugüne kadar nice insanlar bunu uyguluyor ve biz yapmamaya bahane buluyoruz öyle mi? Zor kabul ediyoruz, öyle şey mi olur, ne demek zor? Yani nedir zor olan? Bana gelmeyene gitmek. Yani o zaman Allah'a şikayet dilekçemizi hemen hazırlayalım. Ya Rabbi, peygamberin diliyle şöyle şöyle denildiğini duyduk. Bu söz bize olduğunu zannediyoruz, evet ama galiba bu konuda bir eksiklik mi ya da unutma mı, yanlışlık mı? Haşa, diyemedik bile değil mi? Söz bile garip geldi elhamdülillah, çünkü biz müminiz, Müslümanız. Allah imanımızı kabul buyursun, İslam'ımız karşılığında bize cennet versin. Öyleyse Allah'ın dediği zor değil ki. Birisi gelmedi sana, kardeşin, bayramda bile gelmedi, yeğenin, halan, teyzen, birileri seni evine almadı, olsun, sen gitsene. Çünkü bir vakitler ona gitmen gerektiğini sana emreden Allah hala git demeyi, eğer emretmeyi devam ediyorsa o zaman gideceksiniz. Başka yolu yok ki. İyi ama ben kaçıncı defa gittim ama o hiç gelmedi. O zaten bir kere gelince sen 5 kere git diyen bir ayet var idiyse kabul zaten. Ama eğer o hiç gelmese de sana Allah git diyorsa sen git ki ben senin kulum kabul edeyim. Sen git ki senin faziletin en yüce olsun diyorsa biz de gitmeye devam edelim. Bize gelmemiş olsun. Bize küsmüş ve darılmış olsun, bize zulmetmiş ve haksızlık etmiş olsun ama bizi mahrum bırakmış, vermemiş olsun, biz küçükmüşüz, babamız vefat etmiş, amcam var ya halalarımla birleşmiş, aman ne haksızlıklar etmiş, malı mülkü tümünü birden har vurup harman savurmuşlar, hepsini bitirmişler. Ölürüm de konuşmam mümkün değil ebediyen diyenler varsa kulakları çınlasın. Onlar sana vermediyse sen onlara ver, korkma, karşılığında cennet var. Çünkü onların sana vermediği de Allah'ın emanet verdiği maldır. Senin onlara vermen gereken mal da Allah'ın emanet verdiği maldır. Korkma, sen ver, vermeye devam et. Allah'ın izniyle karşılığında Allah sana cennet vaat ediyor. Öyleyse bakın akrabalarınıza, komşularınıza, tanıdık bildiklerinize, arkadaş dostlarınıza, size gelmesi gerekenlere ama seninle ilişiğini kesenlere, selamı kesenlere, gelmeyenlere, eften püften sebeplerle, haklı değil zaten sen biliyorsun, bu kendince bir neden bile değil aslında, işte bir kapris, işte bir düzensizlik, işte bir lüzumsuzluk anlamına ya kocasından etkilenmiş, ya karısından etkilenmiş, ya mal tutkusundan, ya başka zafiyetlerinden etkilenmiş de seninle bağını koparmış insanlar mı var? Sen onlara git, başka çaren yok. Çünkü erdemlerin en üstünü seninle ilişiği keseni arayıp sormandır. Bunu böyle bilesin. Seni mahrum etmişse, sana ikram etmemişse, sana vermemişse, sana yardım etmemişse, sana lütfen hareket etmemişse, sen veriver ona. Veriver, sen imkanlarından onu yararlandırıver, öyle güzel olacaktır. Yine aynı şekilde birisi haksızlık mı etti sana, birisi sövdü mü sana, birisi zulüm mü etti sana, sen onu bağışlayıver, Allah da seni bağışlasın. Bu konuda Nur suresinde Ebu Bekir Efendimizle ilgili özel bir örneğin olduğunu zaman zaman söylüyoruz, bir zahmet ona tekrar bakılıversin. Yani annemiz, namus ve iffet sembolü, Allah'ın onayıyla tertemiz annemiz, Ayşe annemiz, işte onun konusunda, onun hakkında birileri iftira ediyorlardı da, Ebu Bekir Efendimiz bu iftiraya katılanlara tavır almıştı. Ama gafletle katılmışlar, bilerek yapmamışlardı, yanlış yapmışlar ama fark etmemişlerdi. Ama Cenab-ı Hak diyordu ki, peki affetmeyecek misiniz? Sizin de suçlarınız olunca Allah'ın affını istemez misiniz? Allah sizi affetsin sevmez misiniz? Hadi affediverin öylese diyordu. Biz de affediverelim o zaman inşallah. Tekrar okuyorum. Efdalül fedaili en tasile men kata'ake ve tu'tiye men harameke ya da mena'ake ve tasfaha ammen şetemeke veya zalemek. Erdemlerin en üstünü seninle ilişiğini keseni arayıp sorman, seni mahrum bırakana vermen, sana haksızlık edeni bağışlamandır. Yine efdalül ibade, ibadetlerin en faziletlisi ama efdalü ibadeti ümmeti, benim ümmetimin ibadetlerinin en seçkini, kıraetül Kur'an, Kur'an okuyarak içindekilerden haberdar olmaktır. Allahu Ekber. Ya Rabbi bize lütfet. Benim ümmetimin, peygambere ümmet olmak, yani cennetlik olmak demektir. Peki ama peygambere ümmet olmaya kayıt kabul şartları neler varmış diye soruyoruz peygamberimize. Hemen karşımıza çıkan bir özellik. Kıraatul Kur'an. Kur'an okuyacakmışız. Ya Resulallah, dediğin çok güzel. Haşa, böyle bir konuşma yok yeryüzünde. Doğrudan buna cesaret edecek kimse yok. Şeytan böyle vurmaz zaten Müslümanları. O başka yerden vurup insana sanki fiilen böyle söylettiriyor. Sanki ben duyar gibiyim. Şeytan, arkadan kuruyor bir Allah'ın kulunu. Aslında Müslüman ama işte şeytana uyma gafletinden dolayı Peygamberimizin huzuruna gidiyor. Sanki onun manevi huzurunda ve Peygamberimize şöyle durum arz ediyor. Ya Resulallah, geçenlerde radyoyu karıştırıyordum. Şarkılar, türküler vardı, reklamlar, sergiler vardı, ezgiler, büzgüler vardı, bir şeyler vardı. Arada birinin konuşması dikkatimi çekti derken senden bir söz diye nakletti. Demişsin ki, Eftalü ibadeti ümmeti kıraatül Kur'an. Ümmetimin ibadetlerinin en seçkini Kur'an okuyarak içindekilerden haberdar olmaktır. Böyle söyledi adam. Kendisi bilmiyormuş. İmam Kudai varmış ümmetinden. O derlemiş, toplamış. Müsned-ü Şihab diye bir kitabında yazarmış. İşte ondan okudu bize. O falandan, o da filandan duymuş ki, o tekinden, o teki berikinden anlamış ki, sen böyle söylemişsin, öyle mi? Diyelim ki aleyhissalatü vesselam da evet dedi. Adamın durumunu düşünün şimdi. Eyvah! Biliyor bir kere, bu ümmetten olmak zorunda. Peygamber'e ümmet olmak zorunda. Bu ümmetin vasfını taşımak zorunda. Aleyhissalatü vesselama soruyor. Ya Resulallah, ben de senin ümmetinden olmak istiyorum. Buna can atıyorum. Her şeyimi fedaya hazırım. Gece gündüz yalvarıp yakarıyorum. Beni de ümmetinden eyle. Dahilek ya Resulallah diyorum. Söyle ya Resulallah, senin ümmetinden olmam için ne yapmam gerekiyor? İbadet etmen gerekiyor diyor değil mi? Evet. Peki onun en faziletisini söyle de, yani oyalanmayalım, daha az değerli olanlar, ben ticaret hayatını bilirim, en değerlisini öne alırım, en karlısını öne alırım, sen bana ondan haber ver de, ben en değerli, en karlı olanı önce yapsam ya Resulallah diyorsan ki, aleyhissalatü vesselam da diyor ki, kıraatül Kur'an, Allah'ın kulu, eğer bana ümmet olmak istiyorsan, yani, benim ümmetim olarak ibadet etmek istiyorsan senin yapacağın iş Kur'an okumaktır. Ama ya Resulallah, inan ki kalbimde bir sızı başladı. Yani ciğerlerimde bir patlama var, kabul ediyorum. Ben bunu çok istiyorum. Kur'an okumak denilince bayılıyorum. O kadar memnun oluyorum ki, ah ben de okusaydım diyorum. Ama yaşım 45. Yaşım 55. Bu yaştan sonra yapamayacağımı biliyorum. Yıllardır, neredeyse yaşım 55, 40 yıldır bu hasretle yanıp tutuşuyorum. Anladınız değil mi? Adam 15 yaşında hasretle yanıp tutuşmaya başlamış ama öğrenmemiş bir türlü. Çünkü simit satıyormuş. Çünkü tezgahtarlık yapıyormuş. Çünkü para kazanıyormuş. Çünkü dünyayı ayarlıyormuş. Yaş 25, yaş 35 olmuş. Uğraşıyormuş, ev yapıyor, yaptırıyormuş, para kazanıyor, kazandırıyormuş, evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor, dünyayı ayarlıyormuş, bir türlü zaman bulamamış, imkan bulamamış, Kur'an okumayı o kadar çok istiyormuş ki, bunu yürekten anlatıyor Peygamberimize, damardan girmeye çalışıyor, ne yapıp edip bunu anlatmaya, yani kabul ettirmeye çalışıyor ve sonunda diyor ki, büyük bir ümitle, kabul etti zannıyla, diyor ki ya Resulallah, Kur'an okumam gerekiyor, bak anladın. Ben buna inanıyorum, gerçekten inanıyorum ama bilmiyorum. Şu anda da öğrenecek durumda değilim. Bunu kabul etsen, yani sen bana aa bu yaşta da öğren deme. Evet, onu söylersen ben bütün hesabım alt üst olacak. Bunu bana lütfen söyleme. Ama söyle, acaba ben okumasam da Kur'an'ı, mesela bir kurs yaptırsam orada çocuklar okusa, benim adıma okusalar, benim adıma yapılan bir kurs olsa da orada okusalar, ya da ben insanlara Kur'an hediye etsem de onlar okusalar, ya da artık modern çağın insanlarıyız, teknolojik çağ atlamasını yaşamışız, kasetlerim olsa, CD'lerimiz olsa, onlara okutsam, yani hafız efendiler okusa, beyefendiler okusa, onlar güzel okuyunca ben daha çok sevinsem, hatta onları insanlara yaysam, dağıtsam, satsam, ben bu işi yapsam, dükkanımda gece gündüz sabah akşam Kur'an okutsam, herkes duysa, gelip alsa, yanık sesli hafızlardan dinletsem, böylece Kur'an'ın okunmasını ortaya koysam, yani birileri Kur'an okusa, ben de birilerine Kur'an okusam, benim okumam, yani ben okumak zorunda mıyım, ben mi okumalıyım, başka yolu yok mu bu işin diye Peygamberimize evirip çevirip sorsa, ne dersiniz? haşa, İslam'ın peygamberi değil de sorulan öyle bir taslak olsaydı belki derdik, aa o önceydi. İnsanlar eli boştu. Sonra onların dili Arapçaydı, anlayabilirlerdi. Sen anlamadığına göre okumak zorunda da değilsin. Ama kalbin temiz olsun. Ama namazına dikkat edesin. Ama sen ticari hayatında Müslümanca bir hayat süresin. Ama sen evliliğine bağlı olasın. Ama sen karının, ama sen kocanın gönlünü şöyle edesin gibi belki yorumlar yapabilirdi. Ama Peygamberimiz der mi ki acaba? Kur'an okumadan bu iş yürür der mi ki acaba? Başkası okusun senin adına olur bu iş der mi ki acaba? Söyleyin demez diyorsanız hadi Kur'an okumaya o zaman. Peki ya içindekilerden haberdar olmak? O olmayacak mı? Yani şöyle mi pazarlık ediyorsunuz? Ama ya Resulallah, tanırım amcamın oğlu vardı ya da halamın kızı vardı. Onlar Kur'an okumaya başladılar. Biz beraber çıkmıştık bu yola. Hem öyle ki kafamızdaki bütün öneriler aynıydı. Bütün fikirler aynıydı. Hep birlikte düşünüyorduk. Dükkan adına, tezgah adına, ev adına, evlilik adına, eşya adına ne varsa hep beraber tasarlıyorduk. Ama o Kur'an okuyup anladıktan sonra değişti. Bunca yıldır uğraşıp da şu hale getirdiğim, eğer düzenim dağılacaksa, dükkanım bozulacaksa, eğer benim kafam gönlüme göre olsun diye çalışıp çabaladığım bu sistemim yerle bir olacaksa, ben senin Kur'an'ı niye okuyacağım o zaman? Hani sen bana huzur verecektin, hani senin kitabın sürur verecekti, denge getirecekti, ama benim istediklerim alt üst edecekmiş, ben ne yapayım o zaman diye yalvarıp yakarınca diyecek midir dersiniz Allah? Diyecek mi Peygamberimiz? Ha sen oku da anlama öyleyse. Anlamadan oku. Zaten bu Kur'an'ın anlaşılması gerekirse bir tek peygamberler anlasın. Onun dışında kimse anlamasın der mi size göre? Yoksa anlamak zorunda mısınız? Başka çareniz yok mu? Öyleyse Kur'an okuyalım ve anlamaya çalışalım. O zaman bu efdalül ibade olacaktır. Kur'an'ı okumak ve anlamaya çalışmak. Hemen itiraz etmeyin. Duyuyor gibiyim. Çok duydum çünkü. Yani biz bu Kur'an'ı anlayabilir miyiz? Bilmem. Dene. Kime soruyorsun da? Bunu Kur'an'a sor. De ki ey yüce Kur'an, ben seni anlayabilir miyim? Aa, kitaba sormak. Ama bir dene, belki anlarsın. Hatta ben böyle insanlara şöyle lafı çevirip evirip dolandırdıktan sonra bir Fil suresi anlatmayı seviyorum. Eğer az gelirse bir de Tebbet suresi. Hani bir olaylar zinciri var ya. Ebu Leheb var, karısı var, Ümmü Cemil'miş adı. Her ne kadar karısının adı ayette yoksa da ama karısından söz eden bir bölüm var. Sonra hakaretler var. Sonra taşatmalar var. Sonra el kullanmalar var. Bir şeyler var surede. Bunları anlatıyorum ve soru veriyorum. Hani damdan düşer gibi belki pat diye soruyorum. Anladın mı? Ne oldu? Ne var ki anlayacak diye şaşırıyor. Peki diyorum, Kur'an anlaşılmaz diyordun da. Yani ama Kur'an'ı anlamak için biz neler ve nelere ihtiyacımız varmış. 70 bin ilim öğrenmek gerekirmiş. Evet, onu bilenler anlamış ve bize aktarmışlar. Onların anlattığını anlayalım. Ama o zaman biz onların dininde mi oluruz? Yani Taberi anlamışsa, bana anlatıyorsa, Razi anlamış bana anlatıyorsa, Maverdi anlamış bana anlatıyorsa, Kurtubi anlamış bana anlatıyorsa, İbni Kesir anlamış bana anlatıyorsa, ben onların anlattıklarından bir şeyler anlamaz mıyım? Ben bu dili bilmiyorsam, benim elimden tutup götürüyorlarsa, Peygamberin Kur'an okuduğu mescitte, ben de onların dizinin dibinde, hemen arkalarında gölge gibi bekliyorsam, o orada duyduğu Kur'an'ın Arapçasını kendi dili olarak fark edip anlayıp, daha önceki ayetlerle, daha sonraki hadislerle mezzedip, kendisinden önce anlayan sahabe toplumuyla irtibat kurup, bana anladıklarını naklediyorsa, söyleyin benim anlamam o kadar zor mu? O zaman anlamak isteyen efendim, anlamak istemeyen istemesin. Peki o zaman hayatınızı neyle düzenleyeceksiniz? Allah karışmayacak mı size? Anlamak istemiyor musunuz? Yani söyler misiniz? Bir adam çıksa dese ki, ben Kul huvallahu ahad diye bir ayete inanmıyorum. Bastınız mı damgayı kafir diye? Bir ayeti inkar ediyor ama canım. Tabii haklısınız siz kendinizce. Adam hemen toparlansa, aa yanlış söyledim öyle değil diyeceğim şuydu benim aslında. Ben Kul huvallahu ahada inanıyorum da Allah'ın bir olduğunu kabul etmiyorum dese. Ayıkla pirincin taşını derler değil mi adama? Söyleyin ne oldu bu adamın durumu? Ayete inanıyor bak. ama Allah'ın bir olduğunu kabul etmiyormuş. Ama ayetin kendisini kabul ediyor ya, daha ne istiyorsunuz? Anlamsız bir ayet, öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de ne anlattığı olmayan, içi bomboş olan, sadece okunmak için ama dediği dinlenmemek için bir ayet bulduğunu söyleyeyim. Haşa, estağfirullah. Tekrar ediyorum. Efdalu ibadeti ümmeti kıraetul Kur'an. Ümmetimin ibadetlerinin en seçkini Kur'an okuyarak içindekilerden haberdar olmaktır. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.